yorumunu yapmakta olduğumuz Levililer kitabının 3. bölümündeyiz ki konu esenlik sunusudur. Eğer biri esenlik kurbanı olarak sığır sunmak istiyorsa, Rabbe erkek ya da dişi kusursuz bir hayvan sunmalı. Elini sunanın başına koyup onu buluşma çadırının giriş bölümünde kesmeli. Harun soyundan gelen kahinler kanı sunağın her yanına dökecektir. Kişi esenlik sunusunun bazı parçalarını Rab için yakılan sunu olarak sunmalı. Sununun bağırsak ve işkembe yağlarını, böbreklerini, böbrek üstü yağlarını, karaciğerden böbreklere uzanan perdeyi ayıracak. Harun'un oğulları sunakta yanan odunların üzerinde duran yakmalık sununun üzerinde bunları yakacak. Yakılan sunu Rabbi hoşnut eden kokudur diyor ilk 5 ayet. Bu ilk 5 ayetin yorumunu daha önce yapmıştım. Ancak şunu kısa olarak tekrar söyleyeyim. Bu sunu aslında Mesih imanlılarının İsa Mesih aracılığıyla Baba Tanrı ile olan paydaşlıklarını dile getirir. Tanrı'ya gidebileceğimiz tek yol, tek kurtuluş yolu İsa Mesih'tir ki İsa Mesih de yol, gerçek ve yaşam benim dedi. Ben aracı olmadan kimse babaya gelemez. 6. ayette şöyle diyor. Eğer kişi esenlik adağı olarak Rabbe davar sunmak istiyorsa erkek ya da dişi adağı kusursuz olmalı. Eğer kuzu sunmak istiyorsa Rabbin önünde sunmalı. Kuzu İsa Mesih'in karakter yapısını o kadar güzel temsil ediyor ki burada esenlik sunusunda yerini alması çok çok uygundur. Bunun yanında değerli dostum, sürüden alınan bir buzağı Rabbimizin kul özünde verdiği hizmeti vurgular. Buzağı evcil bir hayvandı. Yük taşımak ya da çift sürmek için kullanılırdı. Buzağı bir hizmet görücü ve aynı zamanda insanların dostu sayılırdı. Bu nedenle de buzağı İsa Mesih'in hizmet veren özelliğini sergiler. İncil'den Markos kesimi İsa Mesih'in hizmet görücü yönünü vurgular. Ancak İsa Mesih insanların buyruğu altında hizmet gören birisi değildi. Hayır. Markos onu, yani İsa Mesih'i Tanrı'nın kulu olarak gösterir. Tanrı'nın isteğini yerine getirmek için yeryüzüne geldi İsa Mesih. Bunun yanında onun bir kuzu niteliğinde gösterilmesi hem yaşamda hem de ölümde İsa'nın insan ile özdeş olduğunu sergiler. İsa Mesih yeryüzündeki hizmetine başladığı zaman vaftizci Yahya onu işte dünyanın günahını ortadan kaldıran Tanrı kuzusu diye göstermişti. Bu ifade onun yeryüzündeyken yapacağı işe değiniyordu. Daha sonra Yahya oradan geçmekte olan İsa'ya bakarak işte Tanrı kuzusu dedi. Bu kez İsa'nın şahsına değiniyordu. Ta başlangıçtan kuzu dünyanın günahını kendi şahsı üzerine alıp insanın yerine geçebilme yeteneğini gösterdi. Kutsal kitapta rastladığımız kurbanlara baktığımızda görüyoruz ki Habil, yani Adem'in oğlu Habil, Tanrı'ya bir kuzu sundu. Adem ile Havva kendilerini çıplak görünce Tanrı onları kuzu derisiyle örttü. Bunu ispat edemem ama Habil kurbanlık hayvan olarak bir kuzu seçtiğine göre Tanrı da bir kuzu kurban etmiş olmalıydı. Yeşaya 53. bölümü okurken hemen anlıyoruz ki İsa Mesih bizim yerimizi aldı. Bize yaraşan ceza ona verildi. Ona kötü muamele ettiler. Fakat alçaltıldığı zaman ağzını açmadı. Boğazlanmaya götürülen kuzu gibi ve kırkıcıların önünde dilsiz duran koyun gibi ağzını açmadı diyor Yeşaya 53.7'de. İşte dostum, burada onu bir kuzu olarak görebiliyoruz. İsa Mesih, evet, bir kuzu. Öyle bir kuzu ki bizim yerimizi alıyor. Biliyor musunuz? Diriliş olayında bile onu, yani İsa Mesih'i kuzu olarak gösteriyor. Ona kuzu olarak değiniliyor. Tahtın ve dört yaratığın ortasında çevresi ihtiyarlarla kuşatılmış bir kuzu gördüm. Boğazlanmış izlenimini veriyordu. Yedi boynuzu, yedi gözü vardı. Bunlar Tanrı'nın tüm yeryüzüne gönderilmiş yedi ruhudur diyor Vahiy 5 ayet 6'da. Tekrar yüceliğine dönen İsa Mesih'i yine orada bir kuzu olarak görüyoruz. Dağlara ve kayalara seslenip dediler, üzerimize düşün, taht üzerinde oturanın yeryüzünden ve kuzunun gazabından saklayın bizi. Çünkü onların gazabının büyük günü geldi. Önlerinde kim durabilir? Vahiy 6, 16 ve 17. ayetler. İnanıyorum ki sunulan tüm adaklar değerli dostum. Evet, bu adaklar arasında kuzu Rab İsa Mesih'i en güzel şekilde temsil eden hayvandır. Elini adağın başına koyup onu buluşma çadırının önünde kesmeli. Harun'un oğulları kanı sunağın her yanına dökecekler. Kişi esenlik adağının bazı parçalarını Rab'be ateşle yapılan sunu olarak sunmalı. Yağını almalı, kuyruk sokumunun dibinden bütün kuyruk yağını kesmeli. Bağırsak ve işkembe yağlarını, böbreklerini, böbrek yağlarını, karaciğerden böbreklere uzanan perdeyi ayırmalı. Leviler 3. bölüm 8, 9 ve 10. ayetler. Burada yine diğer sunuların çağrışımını görebiliriz. Hayvanın yağı Tanrı'ya pay olarak ayrılmıştı. O yörede ve o zamanlarda yağ hayvanın en iyi parçası sayılırdı. Semiz bir hayvan rağbet görürdü ve onun en iyi parçası Rab'be sunulurdu. Kutsal yazılarda yağlı kısmın en iyi kısım olduğunu belirten birkaç pasaj vardır. Örneğin Nehemya 8. bölüm 10. ayet, Yeşaya 25:6, Luka 15:23. Önce size bu ayetleri okuyayım. Nehemya peygamber, gidin yağlı yiyip tatlı için dedi. Hazırlığı olmayanlara da bir pay gönderin. Çünkü bugün Rabbimiz için kutsal bir gündür. Bu dağda orduların Rabbi bütün uluslara yağlı yemeklerin ve dinlendirilmiş seçkin şarapların sunulduğu zengin bir şölen verecek. Besili danayı getirip kesin, yiyelim ve içelim, eğlenelim. Günümüzde kolesterol korkusuyla hayvan yağına dokunmayanlarımız bu yağ düşkünlüğünü anlayamaz ama kutsal yazılara göre eski günlerde hayvanın yağlı parçaları rağbet görüyordu. Bu nedenle Rab böyle bir buyruk verdi. Hayvanın en iyi kısmı Rab'be ait olacaktı. İşte burada esenlik adağının derin ve tam anlamını görmeye başlarız. Tanrı ile paydaşlığımız tümüyle Mesih İsa'nın kanı aracılığıyla oluyor ve bu doğrudur. Ama onun ile olan paydaşlığımızın başka bir yönü daha vardır. Bu beraberliğin ve paydaşlığın tamamlanması için Mesih imanlısının yapması gereken bir şey vardır. İmanlı kendi yaşamını tümüyle Tanrı'ya adamalıdır. İsa Mesih'in o muhteşem çağrısında paydaşlığın bu iki yönünü de içine alıyor. Ey bütün yorgunlar ve yüklere ağır olanlar, bana gelin ben size rahat veririm dedi Mesih. Bu çağrısında ise bize rahat vereceğini vaat eder. Bu rahatlama onun kanı aracılığıyla olur. Günahları bağışlanan kişi bu rahatlamanın ne olduğunu çok iyi bilir ama kurtuluşun diğer bir yönü de vardır. İsa Mesih Matta 11:29-30'da sözüne şöyle devam etti. Ben yumuşak huylu ve alçak gönüllüyüm. Boyunduruğumu takının ve benden öğrenin. Böylece canlarınız rahatlık bulur. Boyunduruğum kolay taşınır ve yüküm hafiftir. Evet, İsa Mesih böyle dedi. Bu bizim değerli dostum bulabileceğimiz rahatlıktır, dinginliktir, esenliktir. Esenlik adağında bu rahatlık Rab'be sunulan adağın en iyi parçasıyla, yağlı kısmıyla temsil edilir. Hayatımızın en iyisini Rab'be sunmalıyız. Ona gelip kendimizi tümüyle sunmalıyız. Adanmışlığın geri kalan kısmıdır bu kardeşim. Bu ayetlerde söz edilen yağlı parça, yani kuyruk oldukça ağırdır. Bazen 10-11 kilo ağırlığındadır ve çok yağlıdır. Kahin bunları sunağın üzerinde yakacak. Rabbe ateşle yapılan yiyecek sunusudur bu diyor Leviler 3 ayet 11'de. Bazıları bunun putperest sunularla bağlantılı olduğunu iddia ediyor ama unutmayalım ki putperestlik ortaya çıkmadan önce Tanrı ilk kurbanı kesmişti. Yani putperestliğin kurbanları gerçek kurbanın yozlaştırılmış şekilleridir. Asurluların eski yazılarında yabancı tanrılara, putlara kurbanların sunulduğu kaydedilir. Kayıtlara göre kurbanı sunan kişi sunudan sonra tanrılarla yemek yermiş. Dikkat edin, kurbanı sunan kişi sunudan sonra. Esenlik adağında ise bunun tam tersini görüyoruz. Tanrı sunuyu getirene bir ziyafet veriyor. Yakılmalık adaklarınızı, kurbanlarınızı, ondalıklarınızı, bağışlarınızı, dilek adaklarınızı, gönülden sunduğunuz sunuları, sığırlarınızın ve davarlarınızın ilk doğanlarını oraya götüreceksiniz. Orada sizi kutsayan Tanrınız Rabbin huzurunda, siz de ailelerinizde yiyeceksiniz ve el attığınız her işte sevinç bulacaksınız. Bunu yasanın tekrarı 12, 6 ve 7. ayetlerde okuyoruz. Yağ tamamıyla yakılırdı ama kahin hayvanın göğüs ve omuz kısmını alırdı. Geriye kalan kısımlarını kurbanı sunan kişi yerdi ve bunu Tanrı'nın evinde yapardı. Bu ne demek oluyor biliyor musunuz? Tanrı ev sahibiydi ve kurbanı sunan günahlı kişi onun konuğu, onun misafiri sayılırdı. Putperestlik bunu ters çevirmiştir. İsrailoğulları putperestliğe girince Yeşaya onları bu konuda suçladı. Ama sizler Rabbi bırakanlar, kutsal dağımı unutanlar, talih putuna sofra kuranlar ve kısmet putuna karıştırılmış şarap sunanlar. Ben de sizi kılıca kısmet edeceğim. Boğazlanmak üzere eğileceksiniz hepiniz. Çünkü çağırdığımda yanıt vermediniz, konuştuğumda dinlemediniz, gözümde kötü olanı yaptınız ve hoşlanmadığım şeyi yaptınız diyor Yeşaya 65, 11 ve 12. ayetlerde. Esenlik adağında sofrayı kuran Rab'dir kardeşim. Bunu anladığımız zaman kutsal yazılardaki bazı ayetleri daha iyi anlamaya başlarız. Esenlik adağında sofrayı kuran Rabbin kendisidir. Bakın Mezmur 23 ayet 5'te ne diyor? Düşmanlarımın önünde bana sofra kurarsın, başıma yağ sürersin, kasem taşıyor. Mezmur 36 ayet 8. Evindeki bereketlere doyacaklar, zevklerinin ırmağından içirirsin onlara. Gökten inmiş olan diri ekmek benim dedi İsa Mesih. Eğer bir kimse bu ekmekten yerse sonsuza dek yaşayacak. Dünyanın yaşamı uğruna vereceğim ekmek de benim bedenimdir. Yaşayan baba beni gönderdiği ve ben babanın aracılığıyla yaşadığım gibi bedenimi yiyen de benim aracılığımla yaşayacak. Yuhanna 6, 51 ve 57. ayet. Matta 26-26'da yemek sırasında İsa eline ekmek aldı, şükran duasını yapıp ekmeği böldü diyor ve öğrencilerine verdi. Alın yiyin, bu benim bedenimdir. Rab kurtuluş ve paydaşlık sofrasını hazırlayandır. Esenlik adağında vurgulanan nokta işte budur. Bir açıdan bu bizim kaybolan oğul benzetmesini daha iyi anlayabilmemizi sağlar. Besili danayı boğazlayan ve oğlu ile beraberliği tekrar sağlayan babadır. O büyük şölen benzetmesinde de insanları çağıran Rab'dir. Şölen saati gelince davetlere buyurun artık her şey hazır diye haber vermek üzere kölesini gönderdi. Bu Tanrı'nın sağlamış olduğu kurtuluş sofrasıdır. Şimdi 1 Yuhanna 1. bölümünü tekrar ve tekrar oku kardeşim. Tanrı ile olan beraberliğimiz Mesih'in çarmıh üzerinde akıttığı kana dayanıyor. Bu şekilde günahlarımızı ikrar ettiğimiz zaman o kan bizi her günahtan arıtır. İlkin Tanrı'nın sunduğu kurtuluşu kabul ederiz. Bunu nasıl yaparız? İsa Mesih'i kurtarıcımız olarak kabul etmekle. Sonra paydaşlık, beraberlik sofrasına geçeriz. Çağdaş insan kendi işleriyle Tanrı'ya bir sofra hazırlayıp onu bu sofraya davet edeceğini sanır. Kardeşim, bu tümüyle putperest bir yaklaşımdır. Kurtuluş sofrasını veren Tanrımızın kendisidir. Kurtuluş sofrasını hazırlayan Tanrı'dır. Paydaşlık sofrasını hazırlayan da Tanrı'dır. Eğer adağı keçi ise onu Rabbin önünde sunmalı diyor Leviler 3:12'de. Burada esenlik adağı olarak sunulabilen üçüncü ve son tip kurban ele alınmaktadır. Bu üç ayrı tip kurbanın her biri Mesih'in esenlik adağı içerisinde görülebilen üç ayrı özelliğini dile getirir. Keçi, insanın günahını tümüyle ortadan kaldırmaya yeterli olan Mesih'e işaret eder. O bizim için günah oldu. Bu ifade sadece güzel bir deyim değildir. Mecazi anlam olarak görülmemeli. Gerçekten tam anlamıyla Mesih İsa bizim için günah oldu kardeşim. O bizim günahlarımızı bağışlatan kurbandır. Bu ne demektir? Şu, günahlarımızın yaraştırdığı cezayı tümden üzerine aldı, gereken cezayı ödedi. Bazen duyarız, keçi gibi inatçı derler. Ama burada İsa bir suç keçisi gibi bize verilmesi gereken tüm günah cezamızı yüklendi. Senin günahının, benim günahımın ve ona iman eden herkesin günahının talep ettiği cezayı İsa Mesih üstlendi. İbraniler 10. bölüm 6-14 ayetlerinde onun günahlarımız için sunduğu kurban en güzel şekilde açıklanır. Elini adağın başına koyup onu buluşma çadırının önünde kesmeli diyor Leviler 3. bölüm 13-17 ayetler arasında. Harun'un oğulları kanı sunağın her yanına dökecekler. Rabbe ateşle yapılan sunu olarak adaktan şunları ayırıp sunmalı: bağırsak ve işkembe yağlarını, böbrekleri, böbrek yağlarını, karaciğerden böbreklere uzanan perdeyi. Kahin bütün bunları sunağın üzerinde yakacak. Ateşle yapılan yiyecek sunusudur bu. Kokusu Rabbi hoşnut eder. Yağın tümü Rabbe aittir. Hayvan yağı ve kan yemeyeceksiniz. Yaşadığınız her yerde kuşaklar boyunca bu kural hep geçerli olacak. Üzerinde durmamız gereken iki ifade vardır bu ayetlerde. Yağın tümü Rabbe aittir ve hayvan yağı ve kan yemeyeceksiniz. Bu iki yasak gerçekten ilginçtir. Leviler 7. bölümde buna daha çok yer verilmektedir. Kan yeme yasağının nedeni Leviler 17. bölüm 10-14'te açıklanır. Bu ayetlerde yağ yasağı açıklanır. Yani kurbanın yağı Rabbe aittir. Tanrı insana hatırlatıyor. Onun kurtuluşu kan ile sağlandı. Tanrı önünde kabul edilişimizin esası kana dayanıyor. Kurtuluş sayesinde Tanrı ile beraberliğimiz olsun diye onun sofrasına getiriliriz. Ancak bir koşul var. Yağ Rabbe aittir. Bizden en iyisini ister. Onunla olan beraberliğimizi en iyi ve en güzel şekilde sergilemek, ondan zevk almak istersek, koşulsuz, şartsız ona en iyisini, yani Rabbe en iyisini vermeliyiz. Ona eksiksiz ve tam bir adanmışlıkla yaklaşmalıyız kardeşim. Kurtuluşumuzu izleyen bir şey olmalı. Severek kendi hayatımızı Rabbimize sunmalıyız. Ancak bu şekilde onunla tatlı ve zevkli bir paydaşlığımız, bir beraberliğimiz olabilir. Romalılar 12. bölümün haberi aslında budur. Yuhanna 15. bölüm 14. ayette yine bunu dile getirir. Filipililer 3. bölüm 10-14 ayetleri aynı mesajı verir. Kurtuluş kan aracılığıyla sağlanır. Ruhsal hizmet ve kutsallaşma hayatımızın en iyisiyle, yani yağıyla sağlanır. Esenlik adağının yasası Leviler 17. bölüm 11-38 ayetlerinde verilir. Kutsal kitapta kaydedilmiş olan 5 adak arasında en son ve en ayrıntılı açıklanış esenlik adağında bulunur. Diğer adakların değeri kendimize mal edilmeden Tanrı ile barış ve esenlik ortamına girilemez. 7. bölümde bu adak konusunda daha ayrıntılı açıklamalar olacaktır. Burada söylenmesi gerekli olan bir şey vardır. Harun, onun oğulları ve kahinler kendilerine pay olarak sunulan kurbanın göğsünü ve kolunu aldılar. Göğüs, Mesih'in bize olan sevgisini dile getirir. Kol ise Mesih'in gücünü simgeler. Bizi sonsuza dek kurtarmaya yeterlidir Rabbimiz. İşte biz de kahinler soyuna ait olduğumuza göre bizim de payımız budur.